Hello my lovely şeker çileklerim ve de böceklerim. Keyfinizi sikiyim. Bunu iyi anlamda söylüyorum biliyorsunuz. Ben sikme sözünü küfür olarak kullanmıyorum. Sikişmek zevk veren bir eylem olduğuna göre benim kullandığım bu ifade hani keyiflisiniz bir de ben sikiyim iyice keyiflenin. Keyfin doruklarına çıkın diye. Beni yeni dinlemeye başlayanlar şok. Nereye düştük biz diyorlar. Güzel bir yere düştünüz bebişlerim. Hoş geldiniz. Çok ayıp şeyler oluyor vallahi burada. Şaka şaka. Ne oluyor biliyor musunuz? Normalde herkesin birbirine am göt kafe göz girdiği yani standart hayatta ve bunu kullanarak zilyonlarca takipçi kitlesi kazanabilen insanların asla yadırganmadığı etkinliklere, oluşumlara inat, biz burada harbici pornografik olmayan, saygısızlığa ve hakarete girmeyen seksi konuşuyoruz. Bu kadar hayatımızın içindeyken seks ifadeleri, seks unsurlarını açıkça konuşamıyor olmak saçmalık çünkü. Yolda yürürken bile durduk yere azıcık omzunuz çarptı diye insancığın biri gelip senin ben amınayım deyip sizin amınıza koyabiliyor. Yani bu niyetini dile getirebiliyor özgürce. Veya taraftarlar hakemlerin annesine olan ilgilerini çok basit bir şekilde dile getirebiliyorlar değişik fantazilerle. Hadi onu da geçtim. Erkek diye ortalıkta dolaşanlar, takılanlar, kendi arkadaşları dahi olsa diğer erkek arkadaşlarını sikime hayallerini bağıra çağıra dile getirebiliyorlar. Sırf farklı takımı tutuyor diye. Sonra da ibne lafını küfür olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu ikiyüzlülüğümüzü dile getirmek için konuşuyorum işte ben de. Gerçekten bir ama koymak, göte koymak ne ifade eder ve nerelerde nasıl kullanımı daha uygundur? Bunları konuşuyoruz daha sağlıklı ilişkiler için. Bazı markalar benle bu açık sözlülüğüm yüzünden çalışmaya çekiniyorlarmış mesela. Ama minicik çocuklara küfrü öğreten, saygısızlığı işleyen insanlarla çatır çatır çalışıyorlar. Terbiyesizlik. Çok ikiyüzlü bir dünyada yaşıyoruz ya harbiden. İşin saçma tarafı bu insanların karşısına geçip anlatsan, söylesen bunları bak kardeşim yani hani sen bundan çekiniyorsun ama böyle bir insanla çalışıyorsun desen. Ya da bu çalışılan insana desen bak tatlım bebeğim bir tanem bunları söylememen gerekiyor yani örnek olunacak şeyler değil bunlar desen. O insanlar seni anlamayacaklar ve diyecekler ki amk. Böyle karşılık verecekler. Ve bu amk, amk'yi küfür olarak söyleyecekler. O derece anlamamışlar çünkü. Dolmuş me. Şu savaş muhabbetleri falan da ayrı bir can sıkıyor. Ondan da ben iyice doldum herhalde. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaşla ilgili medyanın yine yanlış bilgiler veriyor oluşu benim gözümde daha katlanılır hale getirdi bu durumu. Yani şöyle açıklayayım. Verdikleri duygu sömürüsü haberlerinin aslında yanlış içeriklerden oluşturulduğunu gördüğümde içim rahatladı. Verdikleri çoğu içeriklerin görselleri çok önceden olmuş olaylara ait. Büyük bir insanlık suçu işlenecek gibi gelmişti bir an için bu durum bana. Korkmuştum dünyanın bu hale gelmesinden, hayallerimdeki savaş algısından. Tabii ki de hala korkuyorum ve tabii ki de bir insanlık suçu işleniyor ama hani bize sunulan her haber doğru değil. Savaş hiçbir zaman kazananla sonuçlanmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dünya üzerinde sıcak savaş olmasa dahi insanlar acı çekiyor aslında. Sıcak savaşlar sadece bunu daha görünür hale getirdiği için sanırım bizi rahatsız ediyor, huzursuz ediyor ve sesimizi çıkartmak istiyoruz. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı gibi usul usul zorbalık yapılsaydı nah umurumuzda olurdu, gözümüz görmeyince de gönlümüz rahat olurdu değil mi? Onlarınki de usul usul değil elbette ama bomba tüfek olmadığı için gündemimizde değil. Savaşın neden çıktığıyla ilgili de kişilerin bireysel birikimleri haricinde yani bu konu hakkında gerçekten bilgisi olanların haricinde yine ana akım medyada bir konuşma, bir bilgilendirme yapılmıyor farkında mısınız? Savaş çıktı, Putin delirdi, zabada zubada. Ne yani sırf bir adamın egoları yüzünden mi çıktı bu savaş delirmeyelim. Nasıl bir gücü var bu insancığın da sırf delilikten bir yerleri işgal etmeye kalkıyor. Benim araştırdığım kadarıyla işlerin bu raddeye gelmesi zaten öngörülen bir durummuş. Yani senelerdir süren bunu hazırlayan bir zemin var. Şimdi bunun muhabbetine girmeyeceğim. Bence her şey diplomatik yollarla savaş olmadan çözülebilmeli çünkü. Benim bu hayalim ütopik ve asla gerçekleşmeyecek bir şey olsa da Pollyanna tarafım keşke böyle olabilse ya demeden edemiyor. Gerçekler çok farklı oysa ki. İşin asıl boktan tarafı da bu gerçekliği oluşturan bizleriz, yani insanlarız. Doğaya baktığımızda da var bu acımasızlık ama. Ne yani, ceylanı yiyor diye aslanı protesto mu edeceğiz mesela? Bu vahşete hayır! Ya da alfalık savaşında yenilen hayvanın sürüden dışlanmasına mı karşı çıkacağız? Zorbalığa hayır! Diyerek. Belki de gerçek gerçek budur. Yani savaşların olması ve iletişimle çözüme kavuşulacağını, saygının oluşturularak minnoş bir hayat yaşayabileceğimizi düşünen insanların çok sayıda olması durumu belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Çünkü doğa böyle değil. Acıktığı için bir yavru hayvanı yiyen sırtlanlara anlatamazsın bu yaptığın yanlış diyerek. Biz de doğanın bir ürünüyüz. Ancak eğitilebilen varlıklarız. Hayvanlar bile eğitiliyor diyenler olacaktır aranızda ama bu cümleyi de düzeltmek isterim. Hayvanlar eğitilmiyor. Farkındalık kazanamaz bir hayvan. Dış etkenler tarafından adapte olur veya insanlar tarafından şartlandırılır. İnsanlar olarak kaliteli bir toplum yaratma potansiyeline ulaşacak kadar hayvanlığımızdan sıyrılamadık bence. O potansiyel var, evet. Ama bu yüzden... Evet, o potansiyel var. Evet, bu yüzden de böyle podcast yapıp konuşuyoruz ya be. Evet bak, ümidimi geri kazandım. İnsanlığın doğadaki hayvanlar gibi olmasına gerek yok yani. Az önceki gerçek düzen bu herhalde, ümitsizliğim gitti bak. Azıcık böyle biraz üzerine düşününce. İnsanların bilinçleri var ve bu bilinci iyi yönde uyararak her zaman çok daha iyisine ulaşma ve kaliteli bir toplum yaratma imkanımız var. Bir kere oluşturursak o düzeni sonsuza kadar sürecek demiyorum. Çünkü içimizde kötülük de var yani. Hatta böyle saf, katıksız, aptalca bir kötülük var içimizde. En basiti Ukraynalı muhtemel sığınmacı kadınlara yapılan yorumlar. Erkeklerin özellikle yaptıkları yorumlar. Bak, nasıl bu kadar leş olunabiliyor, benim aklımı almıyor diyeceğim. Aslında ama alıyor yani. Kızı babasına caizdir diyen adamların kitlelere hitap edebildiği bir ülkede elbette Ukraynalı kadınlar gelsin kendime iki tane alacağım yorumlarını rahatça yapabilir bazı eriller. Ben de vaaz vereceğim lan. Ne var yani, ben de toplarım cemaati, konuşurum bir şeyler. Gerçi yapıyorum sayılır Instagram'da canlı yayında. Ama orada doğaçlama ilerliyor daha çok. Neyse, buluruz elbet bir hal çare. Bir de mesela hani erkeklere yükleniyoruz ya böyle yorumlar yapıyor diye. Tabii ki de erkeklere yükleneceğiz. Çünkü mesela kadınlar işte Ukraynalı gelsin, bizim de evde ucuz temizlikçiye ihtiyacımız vardı zaten diye yorumlar yapmıyorlar. Demek ki burada erkeklerin, özellikle de hetero erkeklerin eğitilmesinde bir sıkıntı var. Ukraynalı kadınlara karşı yapılan bu yorumları gördükten sonra savaşlarda insanlara yapılan zulümler ve bunların sonuçları neler oluyor diye araştırmalara baktım, makalelere baktım. 95 senesinde mesela Boşnaklara yapılan katliam hiç bu kadar ses getirmedi. Yani o zamanki şeyleri araştırdığımda bunlar dile getirilmemiş. Hükümetler böyle tepki göstermemişler, insanlar sokaklara dağılmamışlar. Tabii o zaman teknolojinin bu kadar ön planda olmadığı zamanlar. Bir hafta önce zorunlu Covid önlemleriyle yürüyüş düzenleyen insanları kınayan insanlar sanki Covid bitmişçesine, ki bence çoktan bitti de, meydanlarda buluşmuşlar, protesto yapıyorlar. Ay çok ikiyüzlüyüz ya gerçekten, vallaha da billaha da. Neyse neyse, bunların üzerine çok konuşurum ama asıl araştırdığım şeye gelmek istiyorum. Boşnak kadınlarının savaş sırası ve sonrasında yaşadıkları psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları incelenmiş okuduğum makalelerden bir tanesinde. Benim için en çarpıcı cümlelerden birisi, kadın ve çocukların istismarlarının aslında bir savaş silahı olarak kullanılması oldu. Bunu tabii ki de biliyoruz, bu istismarların yaşandığını, ama bunun savaş silahı tanımlaması altında geçmesi benim çok canımı sıktı. Bu istismarlar insanların kötülüğünden oluşuyor. Evet, bunu biliyoruz. Ya da işte savaş silahları sadece ateşlenebilen mekanik şeylermiş gibi düşünüyoruz çünkü. Ama insanlar gerçekten çok çok daha kötü. Bu cümleyi insanların ne kadar kötü olabildiklerini ve kadın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu içinize işlemek için sesi dile getirmek istiyorum şimdi söyleyeceğim cümleyi. Savaşlarda kadınlara yapılan istismar ve tecavüzler sistematik olmakla birlikte savaş silahı olarak kullanılabiliyor. Yanı sıra sığınmacı kadınlar askerlere mükafat ve motivasyon olarak sunulabiliyor. İstismar ve tecavüzlerin bir diğer amacı da AIDS, HIV gibi, yani HIV gibi hastalıkların yayılmasını sağlamak amacıyla biyolojik silah olarak kullanılabiliyor. Bence bunların hepsi çok çarpıcı cümleler. Küçükken sosyal derslerinde işlediğimiz, ilkokulda sosyal derslerinde işlediğimiz savaşlarda, neyse ki artık dünya barışı sağlandı ve savaş olmayacak, bunlar geride kalmış diye düşünürdüm. Küçüklük işte. Ah, keşke o derslerde gündem de öğretiliyor olsaydı. Belki o zaman daha farkında olurduk gerçeklerin ve şimdiki gibi şok olmazdık. Aa, savaş çıktı. Aa diye. Ve körleşmezdik hiç bir aslında bitmeyen savaşlara. Oy, canlarım ciğerlerim, savaş hep vardı. Hep de olacak gibi duruyor. Yani en azından biz ölene kadar bu düzenin değişmesi zor. Yani bizim şu yaşam döngümüz bitene kadar. Zor gibi duruyor. Ancak değişmesine yardımcı olmak için şimdiden kendi farkındalığımızı artırarak işe başlayabiliriz. Sonuçta bizim şu an yaptığımız da geçmişte birilerinin bu farkındalığa başlaması sayesinde geldiğimiz bir gelişme, durum. Biz bunu ileri taşıyacağız ve bu bilgileri aktaracağız ki bizden sonrakilerinin en baştan başlamasına gerek kalmasın. Gerçi bilgiyi ne kadar aktarsak da deneyimlenmeden çözemeyeceğimiz bazı durumlar var. Mesela sevişmek. Salıyorum müziği, hazır mısınız? Beni ilk defa dinleyenlere hemen açıklamada bulunalım. Ben böyle gündeme bir değiniyorum ucundan, sonra allemedim kallemedim lafı o haftanın dönüm sende kalmış konusuna getiriyorum. Müzik geldiğinde anlayın ki artık konuya giriş yapıyoruz. Gönder! Nasıl iyi sevişilir? Instagram'da her haftanın konusuyla ilgili öncelikle dinleyicilerime sorular soruyorum ve yayınları onların görüşleri eşliğinde şekillendiriyorum. Ben tek bir insanım çünkü ve her ne kadar 360 derece bakmak istesem de bakamadığım açılar illaki oluyor. Bu yüzden sizlerin katılımları benim için çok önemli. Tabii bu yorumları yaparken çok sığ yorumlar da gelebiliyor. Örneğin bu haftanın konusuna gelen şöyle bir yorum var. Reis, sen tecrübelisin, anlat da bilelim. La düdük. Ben anlatırım da kendime göre iyi bir seksin tanımını yapabilirim anca. Senin partnerin veya sen neyi en iyi görüyorsun? Nasıl? Nereden bilebilirim? Sığ hibisküs. He bir de bir şeyde tecrübeli olmanız sizi o konuda iyi yapmak için yeterli değil. Hele de ilişkiler söz konusuysa. 32 yaşındayım ve tabii ki de seks konusunda deneyimim olacak. Ananız babanız da sevişiyor. Onlar da deneyimli mesela. Onların bu konudaki deneyimlerinden yararlanabiliyor musunuz? Hayır. Ana babanızın yatakta iyi olduklarını düşünmek bile garip geliyor, değil mi? Siz bu kadar yakınınız olan insanların sevişmesine bile garip karşılıyorsanız, hiç tanımadığınız, hiç münasebetiniz olmayan bir insana bunu sormanın ne kadar saçma olduğunu da anlayabilirsiniz bence. İlişkilerde sürekli olarak iyi olmak, bu ister romantik olsun, ister sadece cinsellik olsun, mümkün değil, mümkün değil. Ancak iyi olmasını sağlamak için belli kriterlerimiz olabilir. Sizin yanıtlarınıza bir göz gezdirmek istiyorum öncelikle. Daha sonra bunları yorumlayarak ilerleyelim. Kendi vücudunuzun farkında olmalısınız demiş bir dinleyicim. Aslında iyi bir sonuca ulaşmak için öncelikle kendini tanımak tabii ki de gerekli. İyi bir seks için de bu şart bence de. Eğer nerenize dokunulduğunda hoşunuza gidiyor bunu biliyorsanız, partnerinizi de buna göre yönlendirebilirsiniz. Sadece sizin bunu biliyor olmanız yeterli değil bence ama. Bunu dile getiriyor olabilmeniz de önemli. Karşınızdaki nereye dokunacağını bilsin. Partnerin sizin bedeninizi keşfetme konusunda istekli olması da tabii ki de ayrıca önemli. Elbette karşımızdaki insana hadi beni keşfet demek garip olur. Karşıdaki kişinin içinden gelmesi çok daha güzel olur. Bu yüzden iyi sevişmek tek bir kişinin elinde değildir diyebiliriz. Değildir. Değil. Değil. Kaç kişi katılıyorsa artık o seks aktivitesine herkes bir keşif yolculuğunda olmalı bence. Bazen hoşumuza gidecek şeyleri önceden bilemiyoruz. Birilerinin bizi yönlendirmesi veya bunu teklif etmesi gerekiyor. O kişiyle bir ten uyumumuz olduğunda ve güvendiğimizde de rahatça deneyebiliyoruz. Sanırım iyi bir sevişme için güven ve rahatlık da önemli. Rahatlık derken güzel bir yatakta pofuduk yastıkların içerisinde sevişmekten bahsetmiyorum. Böyle sıkışık derbişik bir yerde yapılan hızlı bir seks bile iyi olabilir. Partnerinizle olan güven ve rahatlık paylaşımından bahsediyorum burada. Bu iki hissin olması için sanki ille de arada romantik bir ilişkinin olması gerekiyormuş gibi gelebiliyor bizlere ama hayır. Sevgiyi bu iki duygudan ayrı tutabiliriz seks mevzu bahis olduğunda. yaşadığınız şeyi başkalarına anlatmayacağından emin olduğunuzda, durmak istediğinizde buna saygı duyacak ve sizin istemediğiniz bir duruma sizi sokmayacak bir partnerle bu güven ve rahatlığı kolayca yaşayabilirsiniz. Aşık olmanıza ve sevmenize gerek yok illa da. Sevgili olduğunuz insanla seviştiğinizde sanki bu hisler kendiliğinden gelecekmiş gibi hissediyorsunuz. Ancak öyle ilişkiler gördüm ki, hiç de sevgililik bunun için bir kriter değil. Özellikle ayrıldıktan sonra, çünkü insanlar öyle aşağılık davranabiliyorlar ki. Benim başıma gelmedi ayrılık sonrasında benim hakkımda atıp tutan bir sevgili. Yani en azından yatak odasında yaptıklarımızı başkalarına anlatacak, beni ifşalayacak, benim özelimi paylaşacak. Bende olmadı. Ancak bunu yapanlar gördüm. Mesela çok yakın olmayan bir erkek arkadaşım, kız arkadaşı onu aldatıp ayrılınca onunla ilgili yaşadığı tüm özel anlarını aşağılık bir dille tüm arkadaşlarına mail atarak paylaşmıştı. Biz bunları yaşarken bir de gitti rıspı başkalarının altına yattı gibisinden yazmıştı. Çok yakın bir arkadaşım olmadığı için bu erkekle ilişimi kesmeme bile çaba göstermeme gerek kalmadan bağları kopardık neyse ki. Birinin sizi aldatması, ki olayın ayrıntılarını bilmiyorum, beni de ilgilendirmez ama hiç fark etmez. Ona sizin de böyle aşağılık bir şekilde davranmanızı gerektirmez. Böyle yapıldığında kendinizi çok ucuz bir kişiliğe sokuyorsunuz çünkü. Hani nerede güven? İyi bir sevişme olabilmesi için ön sevişme şart diyenler var. Eski bir partnerim öpüşmeyi hiç sevmiyordu ve öpüşmek benim için seks sırasında çok önemli bir husustu. Her zaman öyle. Evet, husustu değil, hala çok önemli bir husus. Olmazsa olmaz yani. Gerçekten uyarıldığım yegane anlardan birisi. Partnerim buna önem vermeyince sevişmelerimiz hep vasat geliyordu bana. Sonra zaten bizim ten uyumumuz yok diye görüşmeye kesmiştim. Aradan 3-5 sene geçince bir yerde yine denk geldik ve yine bir yakın münasebet kurma şansımız oldu. Öpüşmeye benimle aynı derecede önem verdiği için güzel bir münasebet yaşamıştık ve şaşırmıştım. O mesela benim için iyi bir sevişmeydi. Hayatımın en iyi sekslerinden biriydi diyemem. Hatta belki bir sevişmeye göre olması gereken şekliyleydi sadece, ne eksi ne fazlası vardı yani. Ama önceden yaşadığımız birliktelikler vasat olunca normalini elde edebilmiş olmak o sevişmeyi benim için iyi yapmıştı ve mutlu etmişti. Ten uyumu konusu da benim için anlam değiştirmişti mesela bu olaydan sonra. Demek ki insanlar bir şekilde birbirlerine uyumlanabiliyorlar zamanla diye düşünmüştüm. Birbirlerinin isteklerini karşılayarak, demiş bir dinleyicim, nasıl iyi sevişilir sorusuna. Bu da elbette bir yetken. Ancak mesela ben o an oral seks yapmak istemiyorsam ve partnerim benden bunu talep ediyorsa, bu sadece onun için seksi iyileştirecek bir durum olur. Benim için afpaflık bir durum olur. Gerçi hevesim olmadığı için partnerim de bunu hissedecek ve ister istemez bu memnuniyetsizlikten etkilenecektir. O sırada mesela benim gerçekten istemediğim bir şey yapıyorsam eğer, enerji olarak o da bunu hissedecektir. O yüzden onun için de iyi sayılacak bir sevişme diyemeyiz. Hatta sevişmeyi ikimiz için de tamamen kötü hale getirme ihtimalimiz var. Gerçekten istemediğimiz bir şeyi yaptığımızda. Her zaman partnerlerimizin isteklerini karşılayacak modda olmayabiliriz. Bunu dile getirmek o sevişmeyi kötü hale getirmez. Şimdi olmazsa başka zaman yaparız. Çünkü başka zaman canımız ister. Yazarız o listeye, ha bak şu zaman da şunu istemişti, borcum olsun falan diye. Canımız böyle istediğini aldığımızda hasını yaparız, en kralını yaparız. Asıl istemediğimiz bir şey yapmak o seksi vasat hale getirir bence çünkü. Mod düşüren bir şey. Duygusal anlamda bir şey hissetmediğiniz biriyle sevişirken bile orada paylaştığınız bir enerji var. Partneriniz illaki bu enerjiden etkilenecektir, çok bencil değilse. Karşıdaki insana zevk vermekten haz duyanlar da var. Bu da bir kriter. Ancak ben sevişirken orgazm olmayı, sevişirken sadece kendime odaklandığım bir anda fark ettim. Sevişmenin tümünü sadece karşıdakine zevk vererek ilerletmek kendinizi keşfetme şansınızı elinizden alabilir. Özellikle kadınlar için konuşuyorum. Partnerinizin sizin haz alacağınız noktaları keşfetmesi her zaman mümkün değil. İyi seviştiğini düşünen biri bile bu noktaları her zaman keşfedemez. Çünkü bedenlerimiz, huylarımız, uyarıldığımız yerler çeşit çeşit. Ya hani tamam, bedenimizin belli noktaları, belli uyarıldığımız yerler, G noktası vesaire falan filan, genel olarak bunlar aynı ama hani bizi azdıran ve aldığımız zevki yükselten şeyler, dokunuşlar, aktiviteler farklı. Çok ilginç bir şekilde şu iki kelime çok fazla kullanılmış bu arada iyi bir seks nasıl olur cevabı için. Tutkulu ve istekli. Gerçekten iyi bir seks için bunlar olmazsa olmazlar arasında yer alıyor bence de. Kendimden yola çıkacak olursam her zaman istekli ve tutkulu olduğumu söyleyemeyeceğim. Hatta bu çok nadir olabiliyor dönem dönem. Şimdi buna çok şaşıranlar olmuştur. Aa Kafelaks, biz seni tam bir seks machine olarak düşünüyorduk diye. Oh, hayallerinizi yıktım. Oh! Seksi rahat konuşabilmek size azgın bir insan yapmıyor. Bunu fark ettiğinize göre konumuza devam edebiliriz. Gerçekten hormonlarım ve libidom "Oo kızım hadi artık sevişmelisin ya, yanıyoruz yanıyoruz" dediğinde ve partnerime bu içgüdüyle gittiğimde sevişmelerimiz tabii ki de çok güzel oluyor. Yani ben öyle hissediyorum, ona da öyle hissettiriyorumdur herhalde. Başta benim tutkulu olmadığım ve bir şekilde sevişmeye başladığımız anlardaki sekslerimiz kötü demek değil bu. Az önce de dedim ya, sevişmede bir enerji paylaşımı var. Ben başta istekli olmasam dahi bir süre sonra partnerim kendi istekli oluşunu bana geçirebiliyor ve o sevişmeyi güzel hale getirebiliyoruz. Böyle anlarda iletişim kurmak bence çok önemli. Gerçekten hiç sevişesiniz yoksa bunu partnerinize söylemeniz gerekiyor. Yoksa odun gibi kalıyorsunuz, istemeye istemeye yapıyorsunuz ve sevişmeler anlamsızlaşıyor. Sevişme anlamsızlaşınca da partneriniz de ister istemez aranıza bir soğukluk giriyor. Sevişseniz mi, sevişmeseniz mi, böyle bir kararsızlık anındaysınız ama bence partnerinizin kendi tutkusunu size aktarmasına izin vermelisiniz ya da onu yönlendirmelisiniz. Hani şu an sevişme noktasında emin değilim ama hani azıcık böyle güzel tatlı oyunlar yaparsam ben de kıvama gelirim diye söyleyebilirsiniz. Niye söylemeyelim sonuçta bunu, değil mi? Böyle anlarda istekli olan tarafa iş düşüyor aslında. İsteksiz olduğu partnerine yönlendirme yapmak yerine onu kıvama getirmek için partnerini azdıracak şeyleri yapmalı. Yani nasıl bir yönlendirme, bir partnerine yönlendirme yapmak yerine dedim ya, bundan hemen bahsedeyim örnek vererek. Hetero bir ilişkiden örnek verelim. Erkek kişisi istekli olsun, kadın birazcık azıcık istekli olsun. Yani kararsız olsun. Aslında canı istemiyor ama hani böyle azıcık orasına burasına dokunulursa olur tamam kıvamında. Erkek kişisi de azıcık kadın karşılık verdiğinde, böyle öptüğünde, ettiğinde, öpücüğüne karşılık verdiğinde, eğer kadın partnerini direkt oral sekse yönlendiriyorsa orada mesela kadın partner soğur. Kendimden biliyorum. Çünkü zaten isteksiz, bir de çaba gerektiren bir şey yönlendirince çok sıkıcı hale geliyor o sevişme ve bence partnerler arasında uzaklaşmaya sebep oluyor böyle bir şey. Bunu yapan partnerlerim oldu tabii ki. Oral Seks isimli podcastimizde de konuştuk. Böyle bir yönlendirme partnerimle benim aramda uyuşmazlık olduğunu gösteriyor bana. Yani öyle hissediyorum. Lan anlamıyor mu yani isteksiz olduğumu? Bir de bencil bir şekilde sana çalışalım istiyorsun diyerek soğuyorum karşımdakinden. Burada bunun sonucu olarak bir taraf diğerinden bir şeyler isteme özgürlüğünü de kısıtlayabiliyor gerçi. Hani mesela o sırada yapmak istemiyorum diye konuşuyorsun. Ben işte gerçekten çok istekli değilken sen beni böyle yönlendirince senden soğuyorum diye bir konuşma geçtiğinde, bu yönlendirmeyi yapan kişi de daha sonra kendisini kısıtlamaya başlıyor ve özgür olamıyor ilişkide. Bunun sonuçlarına da sebep verebiliyor böyle durumlar, bunun üzerine konuşmak. Dengeyi ayarlamak önemli. Özellikle romantik bir ilişki içerisindeyken bir taraf diğerinden "Aşkım, hadi bana bir oral patlatsana be." diyebilmeli bence. Bu iyi bir seks durumundan farklı olarak iyi bir ilişkide olması gereken samimiyetten kaynaklanıyor bence. İyi bir ilişki nasıl olur da konuşuruz herhalde ileride. Şimdi bir dinleyicim ilk birliktelik nasıl iyi geçer diye sormuş. Dürüst olmak gerekirse ilk sevişmenin iyi geçmesi bence pek muhtemel değil. Yani seks güzel, eğlenceli bir şey evet ama bedeninizin hiç bilmediği ve garip hissedeceğiniz bir aktivite ilk deneyenler için. Kadın için en azından. Bunun için özel bir yayın yapalım derim ben. Uzun uzun konuşalım ancak kısaca ilk birleşmenin iyi olması için ne yapacağımızı söyleyecek olursak, iyi iletişim kurabildiğiniz ve bu aktiviteyi yaparken tutkunuzu, isteklerinizi ve hoşunuza gitmeyen şeyleri rahatça dile getirdiğiniz bir partnerle yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yani iyi iletişim kurabildiğiniz derken aynı şeylere güldüğünüz, aynı espri anlayışına sahip olduğunuz vesaire değil. Yatakta en azından neyi yapıp neyi yapmayacağınızı konuşabildiğiniz. Uzun bir ön sevişme de penetrasyonu daha kolay hale getirebilir diye düşünüyorum, özellikle kadın için. Göz teması demiş bir dinleyicim. Bence Bence bu ille de her zaman gerekli değil. Doggy pozisyonunda nasıl göz teması kuracaksın yani, değil mi? O pozisyonda göz teması kurulabilecek kadar evrimleşmedik henüz. Düşünsene, bunu yapabilen biriyle sevişiyorsun. Doggy desin ve bir çeviriyor kafayı göz gözesin. Şok geçirirsin o anda. Ama sonuçta bu pozisyonda yapılan sekslerde aşırı iyi olabiliyor. Yani doggy pozisyonundan bahsediyorum. Göz teması kurabildiğiniz pozisyonlarda aynı anda yaşadığınız o tutkuyu paylaşmak yaşadığınız hazzı artırdığı için bence de bir seksi iyi hale getirebilen etkenlerden. Geniş bir fantezi dünyası demiş birisi. Azıcık heyecan katmak, evet, bu da sevişmeleri iyi hale getirebilir. Farklı şeyler denemek, sonuçta seks üzerine gerçekten düşündüğümüzde git gel git gel git gel nereye kadar oğlum? Hiç azgın olmadığınız zamanlarda bunu düşünmek size de çok komik gelmiyor mu? Yani bir insan sadece bu gelgitten nasıl zevk alabilir? Bana garip ve komik geliyor. Hatta bazen seks sırasında ne yapıyoruz lan biz diye o andan çıkıverdiğimde ne saçma şey yapıyoruz oğlum diyebiliyorum. İçimden ama. Tehlikeli anlar bu anlar. Seksin içine sıçabilir yani. O yüzden ana dön, ana dön. Yapış partnerinin dudaklarına, mıncır memelerini, götünü falan dokun. Ana dön. Ve yeri gelmişken söyleyelim. Anda olmak. Amda olmak. Tabii ama olmayanlar için olmaz amda olmak. Amda olalım biz. Sevişirken o anda olmak gerekiyor. Bunu her zaman yapamıyoruz. Benim hele bir dönemim var ki asla kendimi sevişmeye veremiyordum. Hani bir şeyler yapıyoruz, orgaz falan da oluyorum, haz da alıyorum ama yani bir yerde kaçıveriyor aklım. Aklıma şunlar geliyor mesela, işte bu sevişme 15 dakikaya biterse sonra bir kahve suyu koyarım, maillere bakarım, şurayı temizleyecektim, onu yaparım, git gel git der, gıcır gıcır burayı temizle falan diye düşünceler gidip geliyordu, aklımdan geçiyordu. Kötü bir şey bu düşünce, çünkü partnerimi kandırıyormuş gibi hissediyordum zihnimle. O benimle o anı paylaşıyor ama ben bambaşka bir yerdeyim. Böyle oldukça kendimi zorlamaya başladım anda kalmak için. Evet, giriyor, çıkıyor, anda kal, tenini hisset, nefesini hisset, oh yeah diye kendime direktif vermem gerekiyordu. Bu işe yarıyor. O sevişme anında mesela aklınıza bambaşka şeyler gelmeye başladıysa, bambaşka konuları düşünmeye başladıysanız, o sırada gerçekten olan şeyleri basit bir şekilde beyninizde tekrarlayabilirsiniz. Ben de işe yaradı, sizde de iyi olabilir yani. Mesela hani partnerinizin omzuna dokunuyorsunuz, partnerimin omzuna dokunuyorum, partnerim benim şurama dokunuyor vesaire falan diye. Bunları beyninizde tekrarlamaya başladığınız anda o anda kalmanız bir nebze daha kolaylaşıyor. Sonraları mesela bu kendimi verememe durumunu partnerimle paylaştığımda, çünkü artık benim için bir sorun olmaya başlamıştı bu ve sevişmek istemiyordum kendimi veremeyeceğim için, partnerimi kandırdığımı düşündüğüm için, aklımdan geçen bu şeyleri konuşmaya başladık. Sevişme sırasında aklıma gelen şeyler neyse bunları önceden konuştuk. Bunları konuşmak beni rahatlattı ve sonrasında zihnimi boşaltabildiğim için sevişmelerde de kendimi o anda tutmakta zorlanmadığımı fark ettim. Ama bazen işte beynimiz olan önemli bir olay olmasa bile işte onu yaparım bunu yaparım diye plan yapmaya odaklı olabiliyor. Dediğim gibi az önceki o anda yaptığınız, sevişirken yaptığınız şeyleri basit basit zihninizde canlandırırsanız bence sevişme esnasında kalmanız daha kolay olabilir. Tecrübe denilmiş mesela güzel iyi bir seks için, ama bunun için şöyle çok güzel bir tanım yapılmış. Tecrübeli olmak iyi bir seks için gerekli. Ancak tecrübe tanımı bence şöyle olmalı demiş. Her seferinde birbirinde yeni bir şey keşfetmek tecrübedir. Bu tabii ki sürekli olarak mümkün değil. 30 senedir biriyle birliktesiniz diyelim, her sevişmede nasıl yeni bir şey keşfedeceksiniz, değil mi? Ama sekste şöyle bir güzellik var. Yeni keşfettiğiniz bir haz noktanızın size zevk vermesi ve monotonlaşması için gerçekten uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Farklı kombinasyonlarla bu zevk noktalarını harmanlayarak, bu birbirini keşfederek tecrübe kazanma olayını sürekli bir hale getirebilirsiniz ve uzun seneler sürer. Hafif alkol diyenler var iyi bir sevişme için. Alkolün seks üzerindeki etkisini konuşacağımız bir bölümümüz olacak. Ancak bu hafif alkol için şunu söyleyebilirim. Aslında bu hafif alkol durumu rahat olma noktasını destekleyen bir dış etken. Niye ise canımız, aşkımız, bir tanemiz, sevgilimizle bile her zaman rahat olamıyoruz seks konusunda. Ya da korkularımızı paylaşma konusunda bile çok sevdiğimiz insanla konuşma noktasında sıkıntı çekebiliyoruz. Geliyor bir çekingenlik veya yetersizlik hissi, özgüvensizlik gelebiliyor yani. Alkol işte bu etkileri yok ediyor çoğunlukla. Dış etkene ihtiyaç duymadan bu rahatlığa ulaşabilmeyi keşfetmemiz gerekiyor aslında. Bunun için de en temelde iletişim geliyor bence. Nasıl iyi sevişilere cevap yerine iyi bir sevişmenin tanımının yapıldığı iki yorum var. Bunları size paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. İçinden geldiği gibi iki taraflı bir iş olduğunu unutmadan sınırlara saygı göstererek demiş bir dinleyicim. Burada müdahale etmek istediğim tek nokta seksin bir iş olmadığı. Yani evet, iş olarak yapanlar da var da. Hani biz burada birbirlerini seven ya da birbirlerini arzulayan iki insanın sevişmesinden bahsediyoruz. Buradaki iş kelimesi yerine aktivite veya paylaşım dersek bence çok daha güzel olacak. Sonra diğer tanım da şu. İki taraf da teslimiyeti sağlamışsa ve süre iki taraf için de yeterliyse iyi sevişmedir. Ben bu iki tanımı çok sevdim. En genel hatlarıyla bu şekilde bence de söyleyebiliriz. Ön sevişmenin uzun olması gerektiğini çok fazla kişi söylemiş gerçekten. Bence bu her zaman geçerli değil ya. Çok azlıysanız ve bedeniniz birleşmeye hazırsa direkt penetrasyona başlamak da bence iyi sevişmeye girer. Çünkü o sırada sizin tutkunuzu tatmin ediyor. Ne istediğiniz önemli aslında ve partnerinizin de buna ayak uydurabilecek frekansta olması bir sevişmeyi iyi yapar bence. Nasıl iyi sevişilir sorusu aslında biraz kurnazca bir soruydu. Net bir cevabı yok ve kişiden kişiye göre değişir. En temel cevabı ise birçok dinleyicimin de söylediği gibi olmazsa olmaz diyeceğimiz tek şey iletişim olur. İster uzun zamandır birlikte olduğunuz biri olsun, ister daha o gece tanıştığınız biri olsun, iyi bir iletişim kurabildiğiniz kişiyle yaşadığınız kendinizi, isteklerinizi ve yasaklarınızı özgürce dile getirebildiğiniz her sevişme iyi bir sevişmedir. Kadınlar için orgazm olmaları da o seksi onlar için iyi yapan etkenlerden bir tanesi bence, bir kadın olarak konuşursam. Ama orgazm olunmadığında da çok iyi sevişmeler yaşanabiliyor. Önemli olan o hazzı yakalamak ve hazzı ortak olarak sürdürebilmek, karşı tarafa aktarabilmek sanırım. Hadi bakalım, şimdi sesli yanıtlara bir geçelim.
Yani iyi sevişme nasıl olur bilmiyorum ama en berbat sevişmeye tanık olduğumu söyleyebilirim. Partnerimin hem 10 saniye sürmesi ve ardından kusmasıyla sonuçlanan bir sevişme yaşadık. Sorunun benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ama iğrenç bir anda.
Yani böyle bir anı yaşayıp nasıl iyi sevişileceğine dair herhangi bir düşüncen olmaması beni gerçekten çok üzdü. Umarım çok yakın bir zamanda iyi bir sevişme yaşarsın. Burada mesela partnerin 10 saniye sürmesi evet üzücü olmuş. Sonrasında kusması çok ayrı bir şey. Sanırım çok heyecanlandı. Çok heyecanlanınca bazı insanlar kusuyor biliyorsunuz ki. Yani bu evet fiziksel anlamda çirkin bir sevişmeye tanıklık etmene sebebiyet vermiş olabilir ama karşı tarafın biraz narin ve heyecanlanınca böyle tepkiler veren bir kişi olduğunu görmemize olanak sağlamış. Bence bunu şöyle bakalım. O kadar heyecanlandırmışsın ki yani o kadar heyecanlandırmışsın ki böyle tepkiler vermiş. İşte en güzel, en olumlu tarafıyla ancak bu şekilde bakabildik.
Merhaba Kafalaksçım. Bence iyi bir sevişmede ilk önce partnerlerin iyi iletişim kurabilmesi gerekli. Birbirlerinin isteklerini, istemediklerini bilmesi gerekli. Sonrası tercihlerine kalmış. Bence iyi bir sevişmede mesela ön sevişme ve oral seks çok önemli ama kim bunu istemeyebilir, sevmeyebilir. İyi yayınlar dilerim.
İşte kimin dinleyicisi be? Kimin dinleyicisi be? Direkt bak iletişimi yapıştırmış. Birbirlerinin istediklerini ve istemediklerini bilmeleri önemli demiş. Şimdi insanların istedikleri ve istemedikleri zaman zaman değişebiliyor. Geçenlerde canlı yayında bir dinleyicim partnerinin onun boğazını sıkması gibi durumları sevmediğini söylemiş. Bazı kadınlar da mesela bundan çok zevk alırlar. Benim içinse kendimden örnek vereceğim, durum değişiyor. Her zaman hoşuma giden bir şey değil bu. Bazen Eskiden yaşadığım ve beni yaralayan ilişkileri, kişileri hatırlatan bir durum olabiliyor bu. Ama bazen de çok hoşuma giden ve yapılmasını istediğim bir şey oluyor. Normalde partnerim bir gün hoşuma gidip diğer gün hoşuma gitmeyeceğini ben söylemeden ya da onu uyarmadan bilemez. Bu yüzden seks esnasında da iletişim içerisinde bulunmanız gerekiyor. Hani illa böyle konuşun demiyorum çünkü konuşmayı sevmeyenler de var. Ama hoşunuza gitmeyen şeyi o sırada dile getirin. Eğer başka bir zaman böyle bir şeyin sizin hoşunuza gideceğini hissediyorsanız da deneyin canım. Yani partnerinizi tutun mesela elini boğazınıza götürün ya da söyleyin bunu yapmasını istediğinizi. Ama neyi istediğinizi ve neyi istemediğinizi mutlaka dile getirin. Sonra mesela oral seks örneğini vermiş bu dinleyicim. Yani istemeyebilir ya da isteyebilir. Bazen iyi olabilir, bazen iyi olmayabilir. Kişilerin o anki isteklerine bağlı olarak sevişmenin iyi olup olmayacağını siz şekillendiriyorsunuz. Ancak eğer bu çok önüme gelen bir konu oldu. Bir kişi ilişki içerisinde oral seksi seviyor, karşı taraf hiç sevmiyor ve hiçbir zaman bunu yapmak istemiyor. Yani bir ilişkinin böyle sürebileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü bir taraf gerçekten isterken diğer tarafın hiç istememesi ve yapmayacağını söylemesi bilmiyorum ya. Sekste aynı zevklere sahip olmak ve en azından belli noktalarda fedakarlık mı olacak bu artık bilemiyorum. Fedakarlık yapmak gerekiyorsa bunu paylaşmak gerekiyor. Eğer olmuyorsa olmuyordur ya. Yani çok büyük konuşmayayım ama o ilişki sanki bitmeye mahkummuş gibi geliyor bana. Farklı bir çözüm yöntemi bulmanız gerekiyor. Ya bir danışmana gideceksiniz, bununla alakalı terapi mi almanız gerekiyor? Altta yatan farklı bir sebebi var mı? Bunu çözümlemek mi gerekiyor? Partnerinizin beden tadını mı sevmiyorsunuz? Bunun için partnerinizin beslenmesini mi değiştireceksiniz? Hindistan cevizi yağı mı kullanacaksınız? Yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı bu arada mükemmel bir şey. İster sevişirken kullanın, ister kahvenizin içine koyun. Gerçekten çok işe yarıyor. Ve mantar için ben kendim de şu şekilde kullanıyorum. Bunu çok fazla soran oluyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kaşınan yerlerine de içine de sürüyorum. Seks esnasında kayganlaştırıcı olarak da kullanıyorum. Çünkü doğal olduğu için yani sürün geçin. Yapın sokun geçin. Mantarı direkt önlüyor mu bilmiyorum ama benim bedenimde bunu sağlıyor. Ben yararını gördüm. Doğal olduğu için de eğer Hindistan cevizine alerjiniz yoksa önerebiliyorum gönül rahatlığıyla. Şimdi hadi bakalım diğer sese geçelim.
Bence iyi bir sevişme, partnerin birbirine yüz yüze baktığı, böyle duygularını hissettiği sevişmedir. Yüzüme bakmayanlardan nefret ediyorum ve genelde çok kolay boşalabilen birisiyim ben. Kolay oluyor beni tatmin etmesi ama yüzüme bakmayanlardan nefret ediyorum ve böyle olur da boğasım geliyor. Sonra da işte sevişmenin sonrasında da ben yüzlerine bakmıyorum genelde. Çünkü çok sinirimi bozanlar oluyor. Hadi git diye. Git bir an önce yanımdan. Beni daha da sinirlendirme diyorum kendi kendime. Yani bence yüz yüze bakılmalı. O gözler birbirini kesmeli mi artık, ne yapmalı? Sonra dokunmalar mutlaka olmalı. Dokunmasız bir şey düşünemiyorum.
Bebeğim, sevişme sonrasında eğer seni sinir ettiği için o insana hoşça kal hadi bir git demek istiyorsan sevişme sırasında yeterince o zaman iletişim kurmuyorsun ve gerçekten neyi isteyip neyi istemediğini söylemiyorsun demektir. İnsanlar sonuçta bizim söylediğimiz kadarıyla her şeyi bilirler. Eğer biz bir şey söylemezsek, biliyorsunuz seks konusunda erkekler çok daha özgür ve kendi istedikleri doğrultusunda sevişmeye yönlendirmeye biraz daha meyilliler. Yani bu genellemeyi yapmak evet yanlış oldu biliyorum ama erkeklerin seks konusunda toplumdaki özgürlükleriyle kadınlarınkini kıyasladığımızda karşımıza çıkan çoğu erkeğin bu şekilde davranması çok açıkçası şaşırılabilecek bir durum değil. Ancak seksi yönetmek sizin de elinizde. Seks iki kişiyle yapılıyor yani minimum iki kişiyle yapılıyor. O sekse katılan herkesin seks o esnasında eğer tabii önceden kararlaştırılmadıysa sen köle olacaksın susacaksın diye gibi bir şey fantezi kurulmadıysa herkesin söz hakkı var. Hoşunuza giden şeyleri söyleyin. Siz göz göze olmak istiyorsanız ama partneriniz farklı bir pozisyon denemek istiyorsa göz göze olmayacağınız, hayır deyin, o pozisyona girmeyin. Siz yönlendirin mesela göz göze olacağınız bir pozisyonu. Sonuçta ikiniz beraber bir şeyler yaşıyorsunuz. Siz de söz hakkına sahipsiniz. Bu dinleyicim mesela seks sırasında göz temasını sevdiğinden, dokunmaları sevdiğinden bahsetmiş. Her iyi seks böyle olmak zorunda değil diye bunu dile getirmiştik. Ha, seks sırasında göz temasını seviyor olmanız bir eksiklik ya da fazlalık değil. Aynı şekilde sizinle aynı duyguları paylaşan bir partner bulmanız gerektiğini gösteriyor sadece. Sevişme sırasında eğer partnerinizle bu uyumu bir türlü yakalayamıyorsanız, bunun devamlı bir ilişki olması bence biraz zor. Birbirinize uyumlanabilmeniz gerekiyor sonuçta. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Seks sırasında duygusal bir insan olabilirsiniz ama bu sadece seks sırasında ortaya çıkan bir his olabilir. Seks bittikten sonra çok odun, öküz bir insan haline dönüşebilirsiniz. Seks gerçekten çok ayrı bir şey ve yatakta söylenilenlerin gerçekten pek bir geçerliliği yok. Bunun üzerine de ileride bir bölüm yapacağız, merak etmeyin.
Merhabalar, Kafenax. Öncelikle iyi bir sevişme nasıl olur? İyi bir sevişme için her iki kişinin de gözlerinin kapalı olması gerekiyor yani benim bildiğim. Bir şekilde alt dudağını emeceksin.
Wow, wow, wow. Bundan sonra biraz erotikleşiyor durum. O yüzden bazı kısımları kesmek zorunda kaldım. Devam edelim.
Bir de hani her şeyi yavaş yapacaksın eğer. Hızlı yaparsan o kişi bu işten sıkılır. Rahat olacaksın. Böyle adeta onu yaşayacaksın ki o şehvete kapılsın. Kötü sevişme nasıl olur? Tamamen ağzına yumulursan böyle vakumlarsan ağzına ya da ne bileyim.
Şey değil mi? Eski Türk filmlerindeki İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ı öptüğü şekilde.
Sevişirken gözlerini açık tutup ona bakarsan rahatsız olur karşıdaki kişi utanır. Yani bu da ister istemez çok kötü bir sevişme olur senin açından.
Bakın mesela bu dinleyicim de göz kapatmayı seviyormuş. Yani demek ki herkes göz temasını sevmiyor. Birbirinin gözünün içine bakmasını sevmiyor. Bilmiyorum, ben arada gözüme bakılmasını severim. Genel olarak zaten gözün kapalı sevişeceksin, yavaş sevişeceksin diye bir şey söyleyemeyiz. Bunlar kişiden kişiye göre değişir. Hissederek sevişmek önemli. Tabii bazı şeyleri hızlı yapmak hoş olmayacaktır falan ama kıvamında yapmak lazım. Çok da yavaş yavaş. Ben ondan sıkılırım mesela. Çok yavaş olmasından sıkılabilirim bazı şeylerin. Anıma bağlı. O sırada hızlı bir sevişme istiyorsam ve hızlı sevişmemiz gereken bir yerdeysek, mesela bir fantezimizi o sırada yaşıyorsak ve bu hızlı sevişmemizi gerektiriyorsa, yakalanma ihtimalimiz olan bir şeydeysek, bunlar da mesela heyecanı körükleyen şeyler. O sırada yavaş yavaş yapamayız bunu. O zaman buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. İyi bir sevişme kişiden kişiye göre değişiyor. Ama bir heyecanınızı körüklüyorsa, bir tutkunuzu körüklüyorsa o sevişme iyi bir sevişmedir diyebiliriz.
Kafelas merhaba. Bence sevişme uzun ve tutkulu tutulmalıdır. Ve aynı zamanda bencil davranmamalı erkek diye düşünüyorum. Çünkü bazen egoist davranabiliyoruz bilmediğimizden ötürü. Onun için iki taraflı mutlu olacak bir şekilde olursa bence bu şekilde en doğru sevişme olur diye düşünüyorum. Sevişme.
Evet, sebişme. Tabii Instagram'da bazı kelimeleri kullanırken sansür kullanmamız gerekebiliyor. Bu dinleyicimin farkında olduğu şey benim çok hoşuma gitti. Erkekler, biz erkekler bazen egoist davranabiliyoruz dedi mesela. Hani bunun farkında olmuyoruz dedi. Çünkü porno sektöründe bile öyle şeyler yansıtılıyor ki aslında gerçek olmayan şeyler. Çoğu erkek kadın partnerinin gerçekten neyden zevk alacağını bilmiyor. İzlediği şeyler, gördüğü şeyler, yapılan baskılamalar, bu özellikle porno sektöründe izledikleri şeyler kadın partnerlerini hoşuna gidecekmiş, onların mutlu edecekmiş gibi düşünüyorlar ve buna göre davranıyorlar. Ama hayır, hayır. Nasıl bir ilişkide olursanız olun, ister homoseksüel, ister heteroseksüel, partnerinizin o gördüğünüz klasik şeylerden hoşlanmama ihtimali her zaman var. Şimdi burada iki tarafa da iş düşüyor. Bu egoist tavrını demeyelim de bencil tavrını ortaya çıkaran kişinin de arada bir durup partnerine nelerden hoşlandığını sorabilmesi lazım. Ha, seks sırasında bunu sormak bazen modumuzu düşürebiliyor. Seks öncesinde veya sonrasında partnerinizi tanımak için bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Ben mesela seks sonrasında "Aa bak şu hoşuma gitti" falan diye üzerine konuşmayı gerçekten çok seviyorum. E bu noktada da partnerimizle birbirimizi daha çok tanımış oluyoruz. Bir sonraki seks aktivitemizde o hoşuma giden şeyi bir kere daha deniyor mesela ve sonrasında ben daha da rahatlaşıyorum ve başka bir aşamaya geçebiliyoruz. Aynı şey onun için de geçerli. Sevmediğimiz şeyleri de söyleyebilmemiz lazım. Eğer seks öncesinde veya sonrasında bu konuşmaları yapmıyorsanız, seks sırasında partnerinizi tanımak için yeni şeyler deneyebilirsiniz. O bencilliğinizi arada üzerinizden atarak, bunun farkındalığına ulaşarak tabii ki de. Ama şöyle bir durum da var. Diğer tarafa da görev düşüyor. Siz de hissettiğiniz, hoşunuza giden ya da hoşunuza gitmeyen şeyleri partnerinizle mutlaka paylaşmalısınız. Bakın her kişi, kadın ya da erkek, karşıdaki partneri tanımak istiyor aslında. Ama seks biraz hayvani bir duygu olduğu için ister istemez kendimizi kaptırıp sadece kendimize odaklanabiliyoruz. Seks sırasında kendine dur demek de her zaman kolay olmuyor. Bu yüzden canım dinleyicilerim, partnerinizi tanımak için çaba gösterin ve siz de kendinizi tanıtmak için çaba gösterin. Yani bu ikili yapılacak bir şey.